Türkiye'nin sözüne güvenilir gazetecileri RS FM'de. RS FM 4K kalitesinde YouTube'da da yayında. Ceyda Karan, Ahu Özyurt, Yavuz Ohan, Zafer Arapkirli, Akif Beki ve İsmail Saymaz. YouTube'da Sputnik Türkiye kanalına abone olun, programlarımızı ve özel içeriklerimizi kaçırmayın. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
Türkiye'nin 24 Haziran'la birlikte bırakın bir hükümet değişikliğini, bir sistem, bir rejim değişikliğine gittiğini ve bu arada zaten en az 2 senedir ben geliyorum diyen bir kriz olduğunu gören Amerika'nın Türkiye'yi en zayıf anlarından birinde yakaladığını düşünüyorum.
Bu sefer çok önemli bir sözleşme imzalandı sığınmacılar konusunda. Trump ona da imzalamadı.
Bu olay Suudi Arabistan tarihinde de Orta Doğu tarihinde de çok önemli bir dönüm noktasını oluşturacak.
Suriye S-300 konuşlandırma kararı Suriye Savaşı'nda önemli bir askeri aşamaya işaret ediyor.
Türkiye'de bu kararın verilmesinden öncesinde de piyasalar var. Önceden sanki deprem uyarı sistemi gibi sonuçları bir satın almaya başlıyor.
Arap dünyasında iki grup oluştu diyebiliriz. Bir tarafta işte Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler. Bir tarafta da Katar'ı, işte Türkiye'yi görebiliyoruz.
Senato'yu ve Temsilciler Meclisi çoğunluğunu Cumhuriyetçilerin kaybetmesi söz konusu olabilecek. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Trump'a neredeyse bir hediye verdi.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da RS FM'de.
Eksen'den herkese merhabalar. 18 Haziran 2019 Salı günündeyiz. Dünyadan haberlerle karşınızdayız. Gündemde yine Türkiye'nin Rusya Federasyonu'ndan S-400 alımı Temmuz ayında yapılacağı için bu haberler sıklaştı. Pentagon'dan açıklamalar ve Rusya ile işbirliği ile ilgili notlar var, size aktaracağım ama bugün dün akşam üzeri gerçekleşen, Eksen'den sonra gerçekleşen Mısır'da Müslüman kardeşlerin İhvan'ın eski lideri, Cumhurbaşkanı Arap isyanları sürecinde seçilmiş ve daha sonra darbeyle indirilen Muhammed Mursi'nin ölümü var. Duruşması vardı, espiyonaj suçlamalarıyla karşı karşıyaydı ve duruşma sırasındaki konuşmasının ardından düşüp bayıldığı ve hayatını yitirdiği haberleri geldi. Tepkiler var tabii ki, başta en yakın müttefik Türkiye'den olmak üzere dünyadan tepkiler var. Bugün Mursi'ye bakacağız. Mursi vesilesiyle aslında biraz 2011 sürecindeki Arap isyanlarına, Mısır'da gerçekleşenlere ve Orta Doğu'daki bu sürece bakmaya çalışacağız. Programın ikinci yarısında Yakın Doğu haber sitesinin kurucusu yazarı Alptekin Dursunoğlu'yla konuşacağız. Mısır meselesiyle ilgili yazılarıyla da tanınıyor kendisi. Birlikte anlamaya çalışacağız Mursi'nin ölümü sonrası, ölümü vesilesiyle aslında buradaki gelişmeleri. Başka başlıklar da var elbette. Dünyadan silahsızlanma ile ilgili, Avrupa'dan, Britanya'dan, Brexit gelişmeleri, Fransa'dan ve Rusya-Amerika ilişkilerine dair yine Orta Doğu'dan da başlıklarım olacak programın ilk yarısında size. Başlamadan önce frekanslarımızı tekrarlayalım. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91.0, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'nden 90.2'den bizi dinleyebilirsiniz. Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden, internet üzerinden bizi dinleyebilirsiniz. Cep telefonlarınızı indireceğiniz Sputnik uygulaması üzerinden bizi dinleyebilirsiniz. Akşam 11 ile 12 arasında kaçıranlar için yayınımızın tekrarı var. Oradan da dinleyebilirsiniz. Başlayalım Eksen'e. Evet, önce Pentagon'dan açıklamayla başlayalım. Amerika'nın Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın almasına karşı planladığı mali yaptırımlarla ilgili bir haber var. Bir iddiaya bakılırsa Pentagon'da alım ve teçhizat desteğinden sorumlu müsteşarın konuşması üzerinden yapılan bir iddia bu. Alan Lord ismi de. Türkiye'yi önemli bir NATO müttefiki olarak gördüğünü söylemiş Lord ama eğer Rusya'dan bu hava savunma sistemlerini alırsa Türkiye'ye uygulanacak olan yaptırım F-35 savaş uçakları ve kritik parçaları üreten Türk firmaların yanı sıra Amerikan savunma sanayine üretim yapan şirketlere de yansıyacağını söylemiş. Yani sadece F-35 parçalarının üretimiyle sınırlı olmayacak Amerikan yaptırımları demiş. Burada da tabii Amerika'nın hasımlarıyla yaptırımlar yoluyla mücadele etme yasası aslında işte ekonomik savaş ilan etmesinin yolunu açıyor Amerikan yönetimlerine. Bu KAATSA kısa adı KAATSA olan yasa kapsamına girebilecek tüm unsurların gözden geçirilmesinin söz konusu olduğunu söylemiş. Henüz bir karar alınmadı demiş ama olası bir yaptırım kararının Türk sanayisini sert bir şekilde etkileyeceğini söylemiş. Bunu istemediklerini de belirterek. Cumhurbaşkanı Erdoğan S-400 alımı konusunda kararlılığı dile getirmişti. Türkiye'nin kasaba devleti olmadığını, bir imza attığını söylemişti en son ama bu konudaki müzakerelerinde sürdüğünü belirtmek lazım herhalde. En son NATO Avrupa Yüksek Müttefik Komutanı Orgeneral Todd Walters'ın açıklaması var. Kendisi Amerikan Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ve Türk Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın gelecek hafta bu konuyu konuşmak üzere bir araya gelebileceğini söylemiş. Türk-Amerikan ilişkilerinin de kesinlikle sağlam olduğunu dile getirmiş. Ülkeler ve ordular arasındaki ilişkilerin kesinlikle ve olumlu yönde sağlam olduğu gibi bir vurgusu var. S-400 ile F-35'i aynı anda yerleştirmeyeceğiz diye vurgulamış tabii ki bu arada. Bakan Akar ve Sekreter Şanağan arasında detaylar üzerinde çalışmak için diyaloğun devam edeceğini biliyorum. Önümüzdeki hafta NATO toplantısında buluşma fırsatı olabilir demiş. NATO toplantısı yapılacak ve ondan sonra nasıl bir resim ortaya çıkacak hep birlikte göreceğiz. Bu arada F-35 programının yani Türkiye'nin Amerika ile birlikte diğer müttefik ülkelerle birlikte ortağı olduğu yeni nesil savaş uçağı programından çıkarılmasıyla ilgili dün de aktarmıştım size. Henüz Türk şirketlerin üretimi sürdürdüğü bazı parçalarda Türkiye'de yapılıyor. Kademeli olarak çıkartılması söz konusu olmuştu ama buna henüz üretime etkisi bunun olmadığını söylemişlerdi. Amerikan tarafından gelen açıklamalar bu yönde. Bu arada Rusya Savunma Bakanlığı Nükleer Risk Azaltma Merkezi Başkanı Sergey Rishkov Türkiye ve Romanya'daki askeri tesisleri inceleyeceklerini söylemiş. Krasnaya Zvezda Savunma Bakanlığı'nın, Rusya'nın Savunma Bakanlığı'nın resmi gazetesine konuşmuş kendisi. 2011 tarihli güven ve güvenlik arttırıcı önlemlere dair Viyana belgesi çerçevesinde bir denetim ekibinin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir askeri tesisi değerlendirmek üzere ziyaret edeceğini söylemiş. Bir günlük bir ziyaret. Burada tabii hangi tesisi ziyaret edeceğine dair bilgi açıklanmamış. Yine aynı şekilde Romanya'da da bir askeri tesiste denetim yapılacağı belirtilmiş. NATO ile ilgili şu notu da aktarmak lazım herhalde. İspanya Türkiye'de bulunan patriotların süresini uzatıyor. Bu yıl sonuna kadar uzatılacakmış. Burada bir ara formül olabilir mi acaba Avrupalılar üzerinden? Çünkü Almanlar ve Amerikalılar patriot füze savunma sistemlerini geri çekmişlerdi. 2013 yılında konuşlandırılan sistemler var Türkiye'nin güney sınırlarında. Tabii Suriye Savaşı'nın Türkiye'ye etkileri ve oradan gelen füze saldırıları sonucunda gerçekleşen bu konuşlandırmada Amerika ve Almanya üzerinden sıkıntı yaşanmıştı ama Hollandalılar ve İspanyollar kendi ellerindekini Adana'ya konuşlandırmıştı Hollandalılar. İspanyollar da 4 yıldır bu misyonu devam ettiriyorlar. Hollanda'dan Ocak 2015'te görevi İspanya devralmıştı. Aslında nöbetleşe demek lazım. Gerçekleştiriliyordu bu. Bakalım bu Avrupa üzerinden bir ara formül işletilebilecek mi ki bu konuda da bir takım iddialar vardı. S-400 alımı yerine Türkiye'nin böyle bir uzlaşmaya varması gerektiğini savunanlar da eksik değil, onu biliyoruz. Doğu Akdeniz meselesiyle ilgili gelişmeler var. Yunanistan, en son Güney Avrupa ülkeleri Med grubu toplantısı olmuştu hafta sonunda ve Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmaları Kıbrıs Rum yönetiminin münhasır ekonomik bölgesiyle çakıştığı için bir problem var biliyorsunuz. Bu noktada da Rum kesimi ve Yunanistan'dan Avrupa Birliği'ne çağrı gelmişti. Fransa'dan Emmanuel Macron'dan da gelmişti. Türkiye'ye yönelik sert bir tavır sergilemişlerdi. Avrupa Birliği'ne Yunanistan Başbakanı Alexis Tsipras çağrıda bulunmuştu. Türkiye'ye yaptırım uygulanması bu sondaj faaliyetlerine, Fatih gemisi orada, Türkiye tarafının açıklamaları var. Bunun devam etmesi halinde yaptırım uygulanmasını istemişti. Şimdi bir Avrupa Birliği'nin bir bildiri taslağı ortaya atılmış vaziyette. AB hükümetleri Türkiye'nin bu sondaj faaliyetleri nedeniyle gümrük birliğinin modernizasyonuna dair yapacakları görüşmeleri dondurma konusunda karar vermişler iddiaya bakılırsa, ki gümrük birliğini bir türlü güncellemediklerini de belirtmek gerekiyor, ama bu taslakta açıkça sondaj faaliyetlerine atıf yapılıyor ve gerilimin artacağı söyleniyor. Ayrıca Avrupa Birliği'nin Kıbrıs ile tam dayanışma içinde ve uygun şekilde cevap vermeye hazır olduğu da yer alıyormuş. Metne bakılırsa Yunanistan'da muhalefet lideri, Yeni Demokrasi lideri seçimler olacak bu arada, 7 Temmuz'da Yunanistan'da erken seçimler. Yeni Demokrasi lideri Kriakos Mitsotakis'in açıklamaları var. Ankara'nın Doğu Akdeniz'deki ihlallerine devam etmesi halinde Kıbrıs ve Yunanistan'ın AB'nin Türkiye'ye yaptırım uygulamasını sağlamaları gerektiğini kendisi dile getirmiş. Son olarak Yunanistan'da da iktidarla ve muhalefetin aynı çizgide olduğunu belirtmek lazım. Türkiye'de yanıtsız bırakmamış durumda Yunanistan Başbakanı Alexis Tsipras'ın açıklamalarını ve Avrupa Birliği'nden yapacakları talebi. Bakanlık açıklaması, Dışişleri Bakanlığı açıklaması da Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi AB üyeliklerini suistimal ediyorlar. Bizim tarafımızdan en üst düzeyde verilen mesajlar açık. Kararlı tutumumuzu muhafaza ediyoruz demiş Türk Dışişleri Bakanlığı. Tabii Avrupa Birliği üyesi olduğu için kendi üyelerinin çıkarlarını koruyor. O suistimal tespiti enteresan olmuş bu durumda. Dışişleri Bakanlığı daha önce de tepki göstermişti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Hami Aksoy'la, sözcü Hami Aksoy da Türkiye'nin hem kendi çıkarlarını hem de Kıbrıs KKTC'nin çıkarlarını koruyacağını vurgulamıştı. Evet, Mısır'a geçelim. Mısır'da 2013 senesinde bir halk ayaklanmasının ardından ordunun darbeyle devirdiği eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi mahkemede espiyonaj suçundan yargılandığı duruşma sırasında hayatını yitirdiği haberi geldi. Mısır İçişleri Bakanlığı, tabii Müslüman kardeşlerin bir silahla ayaklanması da söz konusu olduğu için 2013 senesinde orduya karşı bir alarm durumu ilan etti. 2012'de Arap isyanları sürecinin sonunda dünyanın en demokratik diye nitelendirdiği seçimlerle iş başına gelmişti. Aslında halkın geniş kesimlerinin oylarını ne kadar aldığı da tartışılır. Yarı yarıya demek lazım herhalde ve kısa süre içerisinde de biraz zaten Mısır'da var olan, anayasada var olan şeriat ilkelerini daha da keskin hale getirme girişimi, liberallerin ve demokratların süreçten dışlanması ve Mursi'nin bir kanun hükmünde kararname ile kendisine tek yetkili kılması, bu yüzden Firavun lakabıyla anılmaya başladığı 2012 sonundaki sürecin ardından bu yetkileri iade etmiş olsa bile toplumun geri kalan yarısının tepkisini toplamıştı ve 6 ay içerisinde işler değişmiş ve 30 Haziran'dan itibaren Tahrir Meydanı'nda yine 2011 senesinde gördüğümüz manzaralar yaşanmaya başlanmıştı. İstifası talep edilmişti Muhammed Mursi'nin, ısrarla istifasını vermemişti ve 3 Temmuz'da da Mısır ordusu el koymuştu olaya. Tabii tam da kendi atadığı Genelkurmay Başkanı'nın askeri darbesiyle devrilmiş oldu. Abdülfettah el-Sisi o gün bugündür iktidarda ve tamamen bir sıkı bir rejim kurmuş durumda. Kendisine hiçbir muhalif de çıkamıyor. Mursi ise İhvan, bu arada Müslüman kardeşler, terör örgütü ilan edildi. Orta Doğu'da Suudi Arabistan'ın temsil ettiği mutlak monarşi kanadıyla sandık yoluyla iktidara gelmek ama giderler mi orası belli olmayan İhvan kanadı arasında bir bilek güreşi var. Dolayısıyla İhvan, Müslüman kardeşler sadece Mısır'da değil Suudi Arabistan ve Körfez'deki monarşiler tarafından da terör örgütü ilan edildi. Mursi yargılanıyordu, Müslüman kardeşler yargılanıyordu. 2013'teki olaylar sırasında ordu üstlerine sadece siviller de vardı tabii ki, Mursi yandaşları da vardı. Onlar da başka bir meydanda toplanmışlardı. Sivillerin arasında silahlı bir takım unsurların da çıktığının görüntüleri dünya medyasına yansımıştı ve dolayısıyla maalesef sivillerin de hayatını yitirdiği kanlı bir süreç yaşandı ve iktidara Mursi'nin bizzat atadığı Genelkurmay Başkanı el koymuştu. O süreçte bir takım suçlamalar yöneltildi Mursi'ye ama dünyadan da tepki çekiyordu içinde bulunduğu durum. Yüksek tansiyonu bulunduğu, diyabet hastası olduğu söyleniyordu. Ve ayrıca 23 saat tecritte tutulduğu iddiaları vardı. Britanyalı parlamenterler grubu ve Human Rights Watch, insan hakları izleme, bu Mursi'nin durumunu gündeme taşıyordu. Daha önce suçlu bulunduğu davalar da vardı. Mısır'da istikrarı bozmak için yabancı terör örgütleriyle komplo kurmak ithamıyla ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı ve espiyonajdan yargılanıyordu. Trajik bir ölüm oldu, mahkemedeki ölümü. Kalp krizi diyor Mısır makam. Nereye götürüldüğü ilk başta naaşı bilinmiyor diye ailesi açıklama yapmıştı. Aile kabristanına gömmek istemişler ama o mümkün olamamış anlaşılan o ki. Ve daha sonra da Kahire'de toprağa verildiği haberleri geldi. Mısır tıbbi ihmal suçlamalarını reddetmiş vaziyette. Durumu, sağlık durumunun kötü olduğu yansıdı demiştim. Burada tabii tıbbi ihmal ve işkenceye eş değer düzeyde tıbbi bakım yapılmamasının sonuçlarının da etkili olduğu anlaşılıyor. Ama Mısır yönetimi bu iddiaları reddediyor. Böyle bir açıklama yaptı. Başsavcılık hatta uygun sağlık tedavileri uygulandığı gibi açıklamaları, tıbbi bakım uygulandığı, ihmalkar davranılmadığı açıklamaları da var Mısır'dan gelen. Dediğim gibi aile kabristanına defnedilmedi. Kahire'nin doğusunda cenazesi gömülmüş. Ve tepkiler var dünyadan tabii ki. Heyet Tahrir-i Şam Muhammed Mursi için Suriye'deki terör örgütü El-Kaide uzantısı demek lazım. Çünkü sürekli isim değiştiriyorlar biliyorsunuz. Onlar bir taziye yayınlamışlar. Tabii ki bu Orta Doğu'da İhvan'ın etkili olduğu Katar ve Türkiye gibi ülkelerde de tepki var Mursi'nin ölümüne. Türkiye'de Diyanet İşleri Başkanlığı'nın gıyabi cenaze namazı kılınacağı açıklaması var. Öğle namazını mütakiben Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mursi şehit olmuştur. Onunla aynı yolu yürüyen tüm kardeşlerimin başı sağ olsun açıklaması var. Muhammed Mursi yüzünden tabii Türkiye'nin Mısır'la ilişkileri alt üst olmuştu ve şimdiye kadar da düzelmiş değil yanılmıyorsam. Soğan alıyoruz Mısır'dan. Doğu Akdeniz'deki gelişmelerde de çok etkili olmuştu. Bu ideolojik tavır Türkiye'nin Muhammed Mursi ve Müslüman kardeşler üzerinden geliştirdiği ideolojik tavır. AKP sözcüsü Ömer Çelik'in de açıklamaları var. Başsağlığı mesajı var. Tüm dünyanın gözü önünde adım adım öldürüldüğünü söylemiş Ömer Çelik. Demokrasi kahramanı ve şehidi olarak görüyor. Müslüman kardeşler ideolojisiyle bağlı olan siyasi hareketler ve insanlar öyle diyelim. Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmet Ebu Gayt'tan açıklama var. Türkiye ve İran'ı itham eden açıklamalar. Orta Doğu'da genişleme politikası izlemekle suçluyor Ebu Gayt. Türkiye'nin Neo-Osmanlıcılık kisvesi altında siyasal İslam'ı teşvik ettiğini söylemiş. Arap Birliği tarafından Kahire'de düzenlenen komşu ülkelerle ortak işbirliği stratejisi geliştirme yolunda isimli forumun açılışında yapmış bu değerlendirmeyi. Cumhurbaşkanının Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'le bir görüşmesi var. Milli Savunma Bakanı Akar'ın Sergey Shoigu ile görüşmesi var. Özellikle Suriye odaklı elbette. Astana ve Soçi mutabakatlarına bağlılığın teyit edildiği söyleniyor ama tabii İdlib meselesinde çok büyük bir sıkıntı olduğunu belirtmek lazım. Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim ise Çin'i ziyaret etti ve oradan mesajlar verdi. Türk ordusuyla savaşmak istemediklerini, bunun ilkeli duruşları olduğunu söyledi. Savaştıkları Suriye ordusunun teröristlerle savaştığını, özellikle İdlib'dekilerle, ki diyor ki orası Suriye toprağı, ülkemizin bir parçası. Soru şu ki Türkiye Suriye'de ne yapmak istiyor? Türkiye Suriye toprağının bir bölümünü işgal ediyor ve Suriye'nin belli bölgelerinde askeri varlığı mevcut diye konuşmuş Velid Muallim. Türkiye Nusra cephesini mi koruyor? Doğu Türkistan İslam Hareketi'nin de dahil olduğu terörist grupları mı koruyor? Bu sorular Türkiye'ye sorulmalı. Gerçek amaçları ne? Biz bu terörist gruplara ve örgütlere karşı savaşıyoruz. Tüm dünya biliyor ki bizim savaştığımız bu gruplar teröristtir ifadelerini kullanmış Velid Muallim. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'den de Amerika Birleşik Devletleri'ne bu vesileyle ikazlar var. Suriye'nin ardından İran'la artan gerginliğe atıf yapıp Amerika'dan Pandora'nın kutusunu açmaması gerektiği ikazı yapmış. Evet, hal böyleyken Amerika'nın Orta Doğu'ya ek 1000 asker sevkiyatı söz konusu. Amerikan Savunma Bakanlığı Vekili Patrick Shanahan'ın Umman Körfezi'ndeki son gelişmeler üzerine bunu yaptıkları açıklaması var. Biliyorsunuz iki tekneye sabotaj düzenlenmişti. Mayıs ortasında da yine söz konusuydu. İran'ın bu işin arkasında olduğunu iddia ediyor. Amerikan tarafı, İsrail ve tabii Suudi Arabistan, İran'da tam da Japonya'ya gidecek olan tankerler söz konusuydu. Ve Japonya Başbakanı'nı 40 yıl sonra ağırlarken gerçekleşen bir olayın bir komplo olduğunu İran söylemişti. Şimdi Shanahan 1000 asker, ki zaten son dönemde Körfez bölgesinde sular iyice ısınmıştı. USS Abrams Lincoln uçak gemisi grubunu Amerika yolladı. Bir amfibi çıkartma gemisi yolladı. 4 bombardıman gemisi ve Patriot bataryasını konuşlandırmıştı. Birleşmiş Milletler'deki bazı yetkililer bu koşullarda Washington'ın İran'ın nükleer programına bağlı tesislerine taktik hava bombardımanı düzenleme niyetinde olduğunu iddia etmişler. İbranice yayın yapan Maariv gazetesine konuşmuş bu BM kaynakları, Trump'ın sabrının artık tükendiğinden bahsediyorlar. Askeri eyleme istekli değil İran'a karşı ama sabrı tükeniyor diyorlar. Tabii burada nükleer anlaşmayı Amerika tek taraflı çöpe attı. Avrupa Birliği'nden açıklama var. Federica Mogherini'nin anlaşmaya sahip çıktıkları yolunda ve gerilimin dindirilmesini istedikleri yolunda ama Avrupa Birliği'nin pek de bir işlevi yokmuş gibi bir görünüm var. İran en son karşı taraf anlaşmaya uymadığı için şartlara kendilerinin de uymayacağını ve bir uranyum zenginleştirme meselesiyle ağır su meselesinde belirtilen limitleri aşmaya başlayacaklarını söylemişti. Aşamalı olarak bir ikazdı bu. Amerikan Dışişleri Sözcüsü Morgan Ortagus açıklama yapmış. Tolere etmeyeceğiz bunu, İran'ın nükleer silah edinme şantajını demiş. Nükleer faaliyetlerde İran silah için bulunmadığını söylüyor ama bu konuda Amerikalıları ikna edemiyor, onu biliyoruz. Son İran'la ilgili gelişmeler bu yönde. Muhammed Bin Salman da Şarkül Afsat gazetesine İran'ı eleştiren açıklamalar yapmıştı en son Umman Körfezi'nde ki sabotajlar üzerine. İran Dışişleri Bakanlığı ona yanıt vermiş Muhammed Bin Salman'a ve Suudi Arabistan bölgede meydana gelen değişimlerle ilgili doğru bir kavrayıştan yoksun olduğu için askeri yöntemlerle kaos ve gerginlik üretiyor ve kendi halkı ile bölge ülkelerinin servetini yabancıların cebine dolduruyor demiş İran Dışişleri Sözcüsü Abbas Musavi. Bu arada İran'la Rusya'nın enerji konusunda, gaz ve enerji sektöründe, petrol ve petrokimyada da aynı şekilde işbirliği anlaşması imzaladıkları yolunda bir notu da iletmek isterim. Irak'ta başkent Bağdat'ta El Taci askeri kampına Katyusha, 3 Katyusha füzesi fırlatılmış. Yaklaşık 85 kilometre kuzeyinde Amerikan askerlerinin bulunduğu bir kamp burası. Son günlerde saldırılar da arttı. Bağdat yakınlarında Belet Hava Üssü'ne yine saldırı oldu. Yine Amerikan elçiliği yakınlarında geçen cuma bir Katyusha roketi atılmıştı. Elektrik krizi var Irak'ta. İran'dan doğalgaza muhtaçlar ki Amerika 3 ay daha uzattı muafiyetleri. Ama hükümetin kuruluşunda da sıkıntılar var. 22 sandalyeli Abdülmehdi hükümetinde savunma, içişleri, adalet ve eğitim bakanlıkları boş. Siyasi gruplar anlaşamıyor çünkü. Mukteda el-Sadr hareketi bu kabineyi dışarıdan destekliyor. Siyasi gruplara seslenmiş, 10 gün içerisinde tamamlansın bu kabine, yoksa biz desteğimizi hükümetten çekeriz demiş Irak'ta. Yüzyılın anlaşması Ramazan sonrası açıklanacak demişti, ertelenmişti, size dün aktarmıştım. Eylül'de İsrail'de yine seçimler var. 9 Nisan seçimi sonrası hükümeti kuramadı Netanyahu, yeniden erken seçim ilan etti. Bu yüzden de Ramazan sonrası açıklanacağı söylenen Filistinlilerle yüzyılın anlaşması diye Amerikan yönetiminin hazırladığı barış planının ertelendiği haberleri gelmişti. Şimdi Bahreyn'de 25-26 Haziran'da Manama'da Filistin'e ekonomik yardım, Körfez ülkelerinin aslında kesenin ağzını açması ve bir bağımsız devlet değil ama belki Singapurvari bir ekonomik gelişme için yatırım yapılan bölge yaratmak üzere kollar sıvanıyor. İsrail de katılacak deniliyordu. Dışişleri Bakanı İsrail Katz, biz katılacağız Bahreyn'deki çalıştaya demişti ama galiba katılmayacaklarmış. Öyle gelen haberler ona işaret ediyor. Davet edilmeyecekmiş daha doğrusu İsrail. Filistin yönetimi zaten boykot ediyor. Bunun bir komplo olduğunu söylüyorlar. SIPRI, dünyada Stockholm Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün kısaltması SIPRI, dünyada nükleer savaş riskinin arttığını söylemiş. Cephanelik azalıyor rapora bakılırsa. En başta tabii Amerika ve Rusya'nın cephaneliği 2018 başında 14.5 binmiş, 13.9 bin nükleer savaş başlığına düşmüş. Ama öte yandan da ülkeler arasındaki siyasi anlaşmazlıklar Amerika ve Rusya başta olmak üzere düşünüldüğünde nükleer savaş riski artıyor demiş. Ayrıca Çin cephaneliğini büyütüyor. Hindistan, Pakistan nükleer silah üretme kapasitelerini arttırıyorlar. Yine Kuzey Kore, İsrail gibi ülkelerde şeffaf politika izlemiyor saptaması yapmışlar. Amerika ile Rusya'nın gerilimi çok önemli tabii burada. Siber savaş da yaşanıyor iki ülke arasında. Silahlanma yarışı da başlıyor ve en son siber casusluk ağını İran ve Rusya'nın Amerika'nın siber casusluk ağını çökerttikleri yolunda bugün bir açıklama var ki aslında hafta sonunda New York Times gazetesinden Amerikan gizli servislerinin Rusya'nın enerji sistemlerine virüs bulaştırma çabalarını arttırdığı yolunda bir haber okumuştuk. Burada tabii Trump tepki göstermişti New York Times'a. Vatan hainiyle suçlamıştı Trump ama böyle bir siber savaş yürütmediğini resmi düzeyde Amerikalılar yürüttüklerini daha doğrusu söylemiyorlar ama bunun da olduğunu biliyoruz. Yani hem silahlanma hem nükleer savaş riski hem orta menzilli füze anlaşmasından çekilmesi Amerika'nın hem START anlaşmasının yenilenmemesi artık süre daraldı hem de buna eklenen bir siber savaş hali olduğunu belirtmek lazım Amerika ile Rusya arasında. Bir de Kuzey Akım Avrupa'ya gidecek olan Rus doğalgazı Kuzey Akım 2. Amerikan yönetimi yaptırım sopası bile gösterdi. Çok sert uyarıları vardı uzun süredir. Alman Federal Meclisi'nde Alman Rus grubu başkanı Robi Schlund açıklama yapmış. Berlin'e şantaj yapmayın demiş Amerikalılara. Şantaj politikası bağımsız ülkeler arasındaki ilişkilere aykırı demiş. Britanya'da da Muhafazakar Parti liderliğinin seçimi için kollar sıvandı. İlk turda Boris Johnson önde götürüyor, önde çıktı. Daha oylama yapılacak mektupla Temmuz sonunda belli olacak. Ama tabii Boris Johnson da çok güvenilir bir isim değil. İkinci el araç alma, ikinci el araç İngilizce'de öyle tabir ediyorlar. Ben o kadar güvenilmez buluyorum ki ikinci el araç almam şeklinde. Boris Johnson'ı öyle görüyorlarmış. Ama Brexit konusunda yani AB'den ayrılma konusunda da direksiyonda Johnson'ı görmek istiyorlar gibi bir manzara var. 31 Ekim'e ertelenmişti AB'den çıkış, ne olacak göreceğiz. Fransa'da gençler için zorunlu askerlikten esintiler içeren vatandaşlık görevini başlatmış neoliberal Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron. Aslında bu vaatlerinden bir tanesiydi ama ordu bundan çok mutlu olmamıştı. Şimdi 15-16 yaşlarında 4000 genç gönüllü olmuş, pilot programla böyle bir askerlik meselesi tartışılmaya başlanmış durumda Fransa'da. Bir de bir grup La Parisienne gazetesinde 100 imzacılı Fransız dili kolektifi Macron'a İngilizce dilinin zulmünden Fransızcamızı kurtarın diye çağrıda bulunmuş Fransa'dan. Böyle bir haber de var. Ve son olarak Amerika'dan Donald Trump 11 Eylül saldırılarının ardında kim olduğunu biliyorum. El-Kaide üstlenmişti biliyorsunuz. Irak değildi, başkalarıydı. Sanırım kim olduğunu biliyorum diye açıklama yapmış. ABC News'tan George Stephanopoulos'a kapsamlı bir röportajı var. Orada söyleniyor. Orta Doğu'ya askeri müdahale ülke tarihinin en kötü kararı diye. Tabii bir sürü yığınak da yapıyor. Nasıl oluyor? Anlamak mümkün değil tabii Trump'ın tutumunu. Bir de böyle bir Amerika'dan bilgi size aktarayım. Son olarak bir de Ekvador, Julian Assange'ı teslim etmişti Ekvador yönetimi. 7 yıldır Wikileaks'in kurucusu orada Ekvador'un Londra elçiliğine sığınmış rehine vaziyetindeydi. Sağ hükümet teslim etti ve ardından Charles Darwin'in evrim kuramının esin kaynağı olan Galapagos adalarını Amerikan askerlerinin kullanımına açmış yeni yönetim. Burada tabii ki Amerikan uçakları inecek. Burası hakikaten korunması gereken bir bölge. Uyuşturucuyla mücadele için bölgeye gelip giden Amerikan askerleri ve uçakları buraları kullanacak ama çevreye de olumsuz etkisi olacak. Eski solcu lider Correa açıklama yapmış. Amerikalıların uçak gemisi değil Ekvador diye ama ona dönüştüğü de anlaşılıyor. Efendim bir ara verelim. Selling the Drama'yı dinleyelim Trovin Copper'dan. Az sonra Alptekin Dursunoğlu ile birlikte burada olacağız. Bizden ayrılmayın.
I will, I want, I read, I taught, I know. to love a god and to fear a flame and to burn a love that has a name.
Sen de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dört yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Senin ikinci yarısındayız. Telefon hattımızın diğer ucunda Alptekin Dursunoğlu var. Yakın Doğu Haber sitesinin kurucusu, gazeteci, yazar. Hoş geldiniz yayınımıza.
Teşekkür ederim. İyi yayınlar.
Alptekin Bey, şimdi dün Mısır'dan bir haber geldi. Kahire'deki duruşması sırasında Muhammed Mursi, Müslüman Kardeşler üyesi olan eski cumhurbaşkanı, devrik cumhurbaşkanı demek lazım. 2013'te bir askeri darbeyle devrilmişti. Onun ölüm haberi geldi. Türkiye çok tabii yakından da takip ediyor gelişmeleri. Mısır'la ilişkilerimiz hep Mursi üzerinden dönmüştü ve Mursi'nin devrilmesi, İhvan'ın terör örgütü ilan edilmesi sürecinde de kötüleşmişti. Şimdi öncelikle tekrardan Mursi'yi ve Mursi dönemi vesilesiyle 2011 sürecini, Arap bölgesinde isyan sürecini anımsadık bu ölüm vesilesiyle. Mursi'nin ölümü bu bölge için ne anlama geliyor diye sorarak başlamak isterim.
Şimdi bu soruya iki başlıkla cevap vermeye çalışayım. Birincisi Mursi'nin seçilmesi ve darbe sürecine kadar olan tavrı, hem kişisel olarak tavrı, hem parti olarak tavrı, hem de İhvan-ı Müslümin hareketinin tavrı bakımından. İkincisi ise İhvan-ı Müslümin'i destekleyen uluslararası tarafların, başta birincisi Türkiye, ikincisi de Katar'ın tavrı ve aldığı pozisyonlar. Şimdi birinciye baktığımızda şöyle bir tablo görüyoruz. Muhammed Mursi için kullanılan en önemli sıfatlardan biri Mısır'ın ilk seçilmiş cumhurbaşkanı. Bu doğru bir ifade. İlk defa özgür seçimlerle seçilen bir cumhurbaşkanı. Fakat seçim atmosferini ve seçim sürecini bir hatırlamakta yarar var. Birincisi şu. Bilindiği gibi Mısır Cumhurbaşkanlığı seçimleri iki turlu oluyor. Birincisinde ilk turda çok adaylı bir şey vardı ve hiç kimse zaten %50'nin üstünde oy alamadı. Ve ikinci tura kaldı. İkinci turda ise Ahmet Şefik'le Muhammed Mursi yarıştı. Ahmet Şefik, Hüsnü Mübarek'in son başbakanıydı. Yani devrilen rejimin son başbakanı. Muhammed Mursi de devrim yapan, tırnak içinde devrim yapan kesimin adayı olarak seçime katıldı. İkinci turda %50 katılım oldu seçimlere. Yani bir devrim yapmış ülke düşünün. Bu devrim yapmış ülkede devrimin adayıyla, tırnak içinde devrimin adayıyla rejimin adayı yarışıyor. Ve bu yarışa, seçime %50'lik bir katılım oluyor. Muhammed Mursi işte böylesi bir katılımlı, %50 katılımlı seçimin %51'inin oyuyla, seçmenin %51'inin oyuyla cumhurbaşkanı oldu. Yani bu toplamda %26'ya tekabül ediyor. Şimdi birincisi şunu tespit etmek lazım. Yani ilk başta söylendiği zaman, yani Muhammed Mursi %51 oyla seçildi. Doğru. Ancak bu doğrunun bir kısmını ifade ediyor. Doğrunun diğer tarafı %50 dediğimiz şey, %50 %51'lik zafer dediğimiz şey, %50 katılımlı bir şey. Bunu ne için söylüyorum? Şunun için. Devrime gerekçe olan da işte tam da bu zaten. Şimdi bilindiği gibi 2013'te Temerrüt Hareketi diye bir hareket başladı. Bunlar dediler ki biz rejimin adayına karşı Muhammed Mursi'yi destekledik. Fakat Muhammed Mursi geçen bir sene içerisinde Mısır'ı İhvan-ı Müslim'in cemaati gibi yönetmeye kalktı. Ve Mısır'ı her açıdan, ekonomik, siyasi vesaire her açıdan kötü yönetti, ülke yönetilemez hale geldi ve erken seçim yapıldı. Dolayısıyla biz dedi 30 Haziran'da şu an imza topluyoruz, imza kampanyası yapıyoruz. 30 Haziran'da ise sokaklara çıkacağız dediler. Bu uyarıya karşı ordu da bunlara destek verdi. Yani 30 Haziran'a gelindiğinde, hatta 1 Temmuz'da 30 Haziran'da gösteriler oldu. 1 Temmuz'da ise ordu muhtıra verdi. Erken seçim kararı alması ve ülkeyi seçimlere taşıması yönünde. Bu arada Muhammed Mursi şeye direndi. Seçimle geldiği için, iş başına geldiği için bunun bir darbe tehdidi olduğunu ve buna karşı direneceğini söyledi. Görevinden istifa edilmedi. Ve bunun üzerine de bilindiği gibi 3 Temmuz'da darbe gerçekleşti. Şimdi burası, buraya kadar olan kısım yani Mursi'nin seçilmesi ve darbeye kadar olan çok özet bir fotoğraf. Şimdi gelelim ikinci kısma. Yani darbe ve darbe sonrasında Muhammed Mursi'yi destekleyen uluslararası tarafların aldığı pozisyonlar ve şeyin bizzat İhvan-ı Müslim'in ve Muhammed Mursi'nin partisinin aldığı pozisyon. Şimdi ben o tarihte bir yazı yazmıştım. Yani 3 Temmuz'da darbe oldu, 5 Temmuz'da ben bir yazı yazmıştım. 27 Mayıs gibi başlayan, 28 Şubat gibi planlanan, 12 Eylül gibi sonuçlanan darbe diye. Bunu şunun için söylemiştim. Türkiye tarihi, siyasi tarihi, darbeler, darbe modelleri bakımından son derece zengin. Türkiye yaşadığı darbe süreçleri ve darbe modelleri bakımından Mısır'daki müttefiklerini bu süreçten en az zararla çıkabilecek şekilde koruyabilirdi. Alacağı tedbirlerle, öngörüleriyle koruyabilirdi. 27 Mayıs gibi başlayanlığın kastım şu, yani darbe halkın desteğiyle oldu. Yani Temerrüt Hareketi işte 30 milyon imza topladığını söylüyordu. Yani Mursi'ye oy verenlerin sayısından fazla olduğunu söylüyordu. İki, ordu eğer sokaklarda kaos olursa, sokaklarda kaos olursa ben seyirci kalmam diyordu. Ve İhvan-ı Müslim'in eski liderleri mesela Kemal Helbavi gibi, Abdülmunim Ebu'l-Futuh gibi İhvan-ı Müslim'in liderleri de 3 Temmuz'daki müdahaleye darbe değil devrim diyordu. Yani 30 Haziran hareketine devrim diyordu. Neden? Çünkü Mursi'nin erken seçim kararı alması talebiyle başlayan gösterilerin bir devrim olduğunu söylüyordu ve ordunun da halkın talebiyle sahaya indiğini söylüyordu. Yani demek ki
Tahrir Meydanı da doluydu zaten hocam. Yani 2011'deki gibi dolup taşan bir de Tahrir Meydanı vardı Kahire'de.
Çok doğru, çünkü işte yani bahsettiğimiz gibi bu Temerrüt Hareketi şunu diyordu. Yani Temerrüt Hareketi içerisinde evet Mursi'ye karşı olanlar olduğu gibi Mursi'ye oy verdiği halde, yani Mursi'ye rejimin adayına oy vermemek için Mursi'ye oy verdiği halde ve daha sonra da pişmanlık duyduğu için veya işte ülkenin daha iyi şekilde yönetilmesi talebiyle Temerrüt Hareketi'ne katılmıştı. Şimdi hareketle birlikte planlanan, aslında ordunun da planladığı şey 28 Şubat gibi bir yumuşak geçişti. Yani Mursi'yi, İhvan-ı Müslim'i terörize etmek falan değildi. Sadece erken seçim kararı isteniyordu. Fakat İhvan-ı Müslim'in ve Mursi'nin uluslararası müttefikleri, başta Türkiye ve Katar olmak üzere, bunları dik durmaya, taviz vermemeye yönlendirdiler. Hatta mesela Türkiye'de o dönemde yayınlanan haberlere göre, ve bunu daha sonra yani Mısır'daki gazeteci arkadaşlarımız da bize birebir nakletti. İhvancıların kendisi naklediyor bunu. Diyorlar ki Türkiye'den gelenler, özellikle AK Parti'den gelen yetkililer, bu arada MİT'i de telaffuz ederek söylüyorlar, darbe beklemediklerini, reis nasıl Gezi olaylarında dik durduysa Mursi de dik dursun, Mursi'nin de dik durması gerekir diye tavsiye verdiklerini söylüyorlar. Şimdi eğer bu haberler doğruysa, yani ve Türkiye'nin tavrı da pozisyonu da zaten bunu gösteriyor, biraz buna işaret ediyor. Yani Mursi'ye örneğin yani 28 Şubat döneminde Erbakan'ın yaptığı gibi yap tavsiyesi verilmedi Türkiye'den. Diren tavsiyesi verildi. Diren tavsiyesi üzerine de bunlar da darbe beklentisi içerisinde olmadıklarını dile getirdiler. Bunu bizatihi ben kendim tanığım buna. O dönemde Mısır'da olan bir gazeteci arkadaşım bana nakletmişti. Ben işte muhtıra verildi, ne yapacaklar, ihvancılar nasıl bir strateji izleyecek dediğimde, hayır bizimkiler darbe beklemiyor. Ben Cihat Haddad'la görüştüm. Cihat Haddad ihvanın dış ilişkiler sorumlusuydu. Darbe beklemiyoruz dedi diye bana naklediyordu. Yani ihvan-ı müslümin de demek ki bu bilgilerden dolayı darbe beklemediğini, beklemiyordu ve direnme kararı almıştı. Peki bu sonucunda ne oldu? İşte bildiğimiz süreç gelişti. Yani 12 Eylül tarzı darbe oldu. Sokaklara tanklar indi. Yani bir anlamda aslında Mısır yönetiminin veya ordunun ya da Sisi yönetiminin işini kolaylaştırdı İhvan-ı Müslümin bu tavrıyla. Eğer mesela benzeri bir hareket tam eş zamanlı olarak, bakın tam eş zamanlı olarak Tunus'ta gelişti. Hatta aynı isimle gelişti. Mesela onlar da Temerrut Hareketi adını aldılar. O zaman da Nahda iktidarı vardı, Nahda Partisi, Raşit El-Gannoşi'nin Nahda Partisi'ne karşı. Aynı taleplerle işte istifa etmesi, erken seçim kararı alması talepleriyle imza kampanyası başlattılar. Mesela Raşit El-Gannoşi Mursi gibi davranmadı. Ulusal Birlik Hükümeti kurdu ve yumuşak bir geçişle şu anda da hala zaten bilindiği gibi hükümet ortağı. Yani Mısır yönetimi aslında Mursi'yi hapse atmak, ihvancıları tamamen siyasetten tard etmek şeklinde bir planlama yapmamıştı. Onun için ben 28 Şubat gibi planlanan diye söylüyorum.
Burada hocam İhvan-ı Müslümin'in silahlı direnişe geçmesi etkili olmuş olabilir mi? Çünkü o dönemde bir takım görüntüler yansımıştı. Sivillerin içerisinde bir takım silahlılar bulunduğu yansımıştı. Bunun da bir etkisi olmuş olabilir mi?
Şimdi burada yani bizim basında özellikle şu çok böyle hassasiyetle, çok özenle şu vurgulanıyordu. İhvancılar kesinlikle silaha, şiddete başvurmadılar. Şimdi başvurdular veya vurmadılar. Varsayalım ki vurmadılar, başvurmadılar ancak şöyle bir burada da çıktı standart söz konusu. Mesela o dönemlerde eş zamanlı olarak benzer bir durum Suriye için söz konusuydu. Bizim hükümet ve basın o dönemde ısrarla Suriye'de halkın savunma hakkından bahsediyordu. Yani halkın savunma hakkı derken de muhaliflerin, Suriyeli muhaliflerin silahlandırılması gerektiğinden bahsediliyordu. Yani Suriye'ye gelince silahlı hareket, silahlı mücadele özendiriliyordu. Mısır'da ise tam tersine ihvanın silahlanmadığı, hatta silahlanmaması gerektiği, silahlı mücadeleye başvurmaması gerektiği söyleniyordu. Şimdi hükümete göre ve söylediğiniz gibi bazı yani nesnel görüntülere göre silah çekildiği de oldu. Bu ne kadar gerçekten ordunun böylesi bir sindirme politikası için ne kadar şeydi, gerçek bir bahaneydi, bu tartışılabilir. Ancak şöyle bir gerçeklik var. Yani siz muhturaya ve sokaktaki duruma direnirseniz, zaten Sisi bu muhtırada bunu söylemişti. Orduda sokaklar karışırsa sessiz kalmayacak demişti. Bu aynı zamanda şöyle bir mesajdı da, yani sokaklar kaos haline dönerse ben müdahale de ederim diyerek aslında darbe yanlılarına bir mesajdı sokakların kaos haline dönüştürülmesi için. Dolayısıyla bu provokasyon da olmuş olabilir. Yani silahlanma konusunun konusu bir provokasyon da olabilir, gerçekliği de olabilir ama sonuç itibariyle bunun zemini Raşit El-Gannoşi'nin Tunus'ta veya Necdettin Erbakan'ın Türkiye'de davrandığı gibi davranmaması sebebiyle oldu. Yani eğer Necdettin Erbakan 28 Şubat döneminde benzer bir şekilde direnseydi muhtemelen Türkiye'de de işte tanklar sokağa inebilirdi. Yumuşak bir geçişle bu önlenmiş oldu ve işte Refah Partisi ardından da diğer partiler bu şekilde devam etmiş oldu. Tunus'ta da benzer bir şey oldu. Raşit Elganoğlu'yu şey yaparak, ulusal birlik hükümeti kurarak, istifa edip ulusal istifa ettirip partisini ulusal birlik hükümeti kurdurarak darbeyi önlemiş oldu. İç huzursuzluğu önlemiş oldu. Direnseydi muhtemelen aynı şeyi Tunus'ta da görebilecektik.
Görebilirdik.
Yani peki, burada İhvan'ın ve şeyin çok yanlış bir politikası oldu müttefiklerinin. Bir anlamda aslında onları direnmeye veya sokağa teşvik ederek aslında Mısır yönetiminin işini kolaylaştırdılar. Çünkü İhvan-ı Müslim'in silaha ve şiddete başvurmamasıyla tanınan bir siyasal İslami hareketti.
Onu soracaktım. İhvan'da bu çerçevede bir değişiklik oldu mu? Çünkü daha sonra artık zaten Suriye dahil olmak üzere bütün her yerde tamamen iş silahlı mücadeleye dönmüş gibi de gözüküyor. Vekalet güç halini de alarak.
Ya şimdi İhvan'ın şöyle bir özelliği var. Yani hani diğer örgütler gibi ismini koyarak, adını koyarak yani silahlı bir hareketle, direnişle başlatacaksa eğer bunun ismini koyarak yapmıyor. Yani ne sahip çıkıyor, ne ya ne uzak duruyor, ne sahip çıkıyor veya yani yarı bağımsız veya işte reddetmesi gereken yerlerde reddediyor. Kendisi açısından siyasal ortamın, o konjonktürün durumuna göre işte kabul etmesini daha avantajlı gördüğü yerlerde ise kabul ediyor. Dolayısıyla da İhvan-ı Müslüman'ın silahlı hareketi konusu çok çok spekülatif bir konu. Yani kendilerine sorduğunuzda hiçbir yerde, Suriye'de dahil hiçbir yerde silaha başvurmadıklarını söylüyorlar. Ama bu gerçek mi? Hayır, gerçek değil. Evet, İhvan-ı Müslüman'ın adı altında bunu yapmıyorlar. Ancak yani işte kurulan bir takım silahlı örgütler var ki bunların İhvan'la ilişkileri çok yani bariz bir şekilde net. Ama bu resmi olarak ilan edilmediği için de bunu ispat edebilmek de mümkün olmuyor. Yani mesela diyelim ki Suriye'de Halk Hareketi diye bir hareket vardı 2012'li 2013'lü yıllarda. Oldukça etkiliydi. Çünkü Amerika tarafından da işte bu TOW füzeleri onlara veriliyordu. Şimdi mesela bunlar İhvan-ı Müslüman'ın şeyiydiler. Silahlı gücü olarak biliniyorlardı ama yani İhvan-ı Müslüman da açıkça işte hareketi alın benim silahlı kanadımdır veya silahlı grubumdur demedi. Böylesi bir sahiplenme içerisine girmedi. Dolayısıyla Mısır için de böylesi bir durum söz konusu. Fakat her halükarda şu, yani İhvan-ı Müslüman'ın dünyaya vermek istediği imaj şuydu. Ben parti yoluyla ve barışçı yollarla, seçim yoluyla iktidara talibim. Tarz buydu. Bu tavır ve davranışla Mısır yönetimine çok ciddi bir şekilde yardımcı oldular. Yani olayın şiddet ve kaos ortamına sürüklenmesi konusunda yardımcı oldular bu tavırlarıyla da. Mısır yönetimi de biraz bundan yararlandı, bunu istismar etti bu durumu ve bildiğimiz, şu an tanık olduğumuz olaylar yaşandı.
Peki, çok çok teşekkür ediyoruz. Vaktimiz biraz azaldı ama hani başka diyecek bir şeyiniz varsa, biraz kurban olmuş gibi gözüküyor aslında Mursi herhalde. Amerika doktoralı, işte Batı dünyasını tanıyan bir isim olarak siyasal İslamcı blok arasında böyle de bir talihsizde bir manzara çıkıyor kendi açılarından.
Çok doğru. Yani birincisi kendi hataları, kendi politik kararları bakımından aldıkları yanlış kararlar bu noktaya getirdi. İkincisi de müttefiklerinin bunları yanlış yönlendirmesi. Yani müttefiklerinin bir anlamda aslında kurbanı oldular. Kendilerinin de hem AK Parti yönetiminden hem de Katar'dan böyle bir şikayetleri zaman zaman oluyordu. Yani bize işte MİT darbe olmayacak diye bize bilgi verdi. Biz işte darbe beklemiyorduk. Ay iyi ama yani şimdi hani varsayalım ki MİT size darbe olmayacak dedi demiş olsa bile. Yani Mısır'ı MİT yönetmiyor ki, Türkiye yönetmiyor ki. Mısır'ı siz yönetiyorsunuz. Parlamento çoğunluğu sizde. Cumhurbaşkanlığı sizde. Yani buna siyasal ortamı, devletle ilgili ilişkileri, ordunun tavrını herkesten iyi, MİT'ten de daha iyi bilecek olan sizsiniz. Yani siz böyle bir erken seçim kararı almak yerine sokaklara çıkarak ve silahlı direniş göstererek bir tavır alıyorsanız bunun da bir sonucu olacaktır. Dolayısıyla sonucunu öngörmeden niçin karar alıyorsunuz? Veya bu kararı aldığınıza göre muhtemelen sonucu hesaplamış olmanız gerekir. Dolayısıyla hem yanlış kararlarının hem de işte müttefiklerinin yanlış yönlendirmelerinin kurbanı oldular, evet.
Peki, çok çok teşekkür ediyoruz Alptekin Dursunoğlu'na. Çok teşekkürler.
Ben teşekkür ederim, sağ olun.
Mısır devrik lideri Muhammed Mursi'nin ölümü vesilesiyle bu süreci tekrardan ele aldık. Yarın görüşmek üzere, hoşçakalın.
Türkiye'nin 24 Haziran'la birlikte bırakın bir hükümet değişikliğini, bir sistem, bir rejim değişikliğine gittiğini ve bu arada zaten en az 2 senedir ben geliyorum diyen bir kriz olduğunu gören Amerika'nın Türkiye'yi en zayıf anlarından birinde yakaladığını düşünüyorum.
Bu sefer çok önemli bir sözleşme imzalandı sığınmacılar konusunda. Trump onu da imzalamadı.
Bu olay Suudi Arabistan tarihinde de Orta Doğu tarihinde de çok önemli bir dönüm noktasını oluşturacak.
Suriye S-300 konuşlandırma kararı Suriye Savaşı'nda önemli bir askeri aşamaya işaret ediyor.
Türkiye'de bu kararın verilmesinden öncesinde de piyasalar var. Önceden sanki deprem uyarı sistemi gibi sonuçları bir satın almaya başlıyor.
Arap dünyasında iki grup oluştu diyebiliriz. Bir tarafta işte Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler. Bir tarafta da Katar'ı, işte Türkiye'yi görebiliyoruz.
Senato'yu ve Temsilciler Meclisi çoğunluğunu Cumhuriyetçilerin kaybetmesi söz konusu olabilecek. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti Trump'a neredeyse bir hediye verdi.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da RSFM'de. Türkiye'nin sözüne güvenilir gazetecileri RSFM'de. RSFM 4K kalitesinde YouTube'da da yayında. Ceyda Karan, Ahu Özyurt, Yavuz Ohan, Zafer Arapkirli, Akif Bekir ve İsmail Saymaz. YouTube'da Sputnik Türkiye kanalına abone olun, programlarımızı ve özel içeriklerimizi kaçırmayın. Anlatılmayanları anlatıyoruz.